Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. Üçüncü ayrım. Tülay hazırladığı haber metnini bir kere daha gözden geçirdi. Kendince yeterli gördü. Tüm detayları metin içine yerleştirmeyi başarmıştı. Olayın haber niteliği verilmeye değer görülürse sabah 8 bültenine yetişirdi. Metni ilk okuyan Cahit oldu. Başını sallayarak onayladı. Çok iyi. Haberi bütünüyle toparlamayı becermişsin. Beğendim. Bu defa Tülay onunla dalga geçti. Aman efendim, Haşmet Mihap'ın takdirlerine mazhar olmak ne şeref. Nasıl oldu da bir kusur bulamadınız bu defa? Haksızlık etmeyiniz Pamuk Prenses. Genellikle yazdığınız metinleri beğenirim. Arada sırada müdahalelerim olsa da. Hadi dedi Tülay. Götürüp servis şefine teslim edelim. Nöbette Mehmet Bey mi var? Evet o. Metni son redaksiyondan geçmesi ve anons niteliğinin takdiri için şefe götürdüler. Şef metne şöyle bir göz attı. Nedense en can alıcı noktayı, yani genç habercilere en ilginç gelen şiir kısmını beğenmemişti. Elindeki kalemle o satırların üzerine geniş bir çarpı işareti çekti. ''Bu ne yahu?'' diye homurdandı. İkisi de itiraz etmek istediler. Cahit, ''Aman şefim, bu olayın en dikkat çekici yanı, alışılmamış bir cinayet tarzı. Haber metninden şiiri çıkarırsak olay çok sıradan bir hale gelmez mi?'' diye sordu. Mehmet Bozok yüzlerine bile bakmadan söylendi. ''Biz haber servisini yönetiyoruz.'' Burada edebiyat programları hazırlanmıyor. Şiirle zaman dolduramam. Olay yaşlı bir çımacının öldürülmesi. Hepsi o kadar. Şef oldum olası az konuşan biriydi. Ve o anda oranın tek yetkilisiydi. Ayrıca uykusuz geçen bir gecenin sonunda burnundan soluyordu. Onlarla fazla ilgilenmedi. Başka haber servisi elemanlarının önüne getirdiği kağıtları incelemeye aldı. Tülay ümitsiz bir şekilde Cahit'e baktı. Kanaatince bulunan şiir zikredilmezse haberin bütün can alıcılığı kaybolacaktı. Cahit ise yapacağım bir şey yok dercesine omuz silkti. Son söz şefe aitti. Şu an servisin patronu oydu. Tülay'ın suratı asıldı ve masanın yanından ayrıldı. Ukala diye homurdandı kısık bir sesle. Şu Mehmet Bey'den hiç hoşlanmıyorum. Nasıl getirmişler bu herifi haber dairesinin başına? Hayret doğrusu. Canım haberi berbat etti be. Sen ister beğen, ister beğenme. Gerçek bu. Kararı o verecek. Pek çok televizyon kanalında hemen hemen her saat başı haber programlarına yer veriliyordu. Bütün televizyon kanallarının seyredildiği salona giderek 8 haberlerini beklediler. Dikkatle diğer kanalları izlediler. O saatte haber programı olan kanalların hemen hepsi cinayet haberini geçti. Fakat sadece ikisi bulunan şiire de yer verdi. Genç kız önemli bir haber atlamışlar gibi üzüntüye kapılmıştı. Saat 8 olunca servis elemanları birer ikişer gelmeye başladılar. İlk grupta gelenlerin arasında Nizam Yön de vardı. Asıl adı Nizamettin Yön'dü ama arkadaşları onu kısaca Nizam diye çağırırlardı. 28 yaşında, siyah saçlı, çenesinde kara sakalı olan, çerçevesiz gözlük kullanan, kıvrık piposunu ağzından hiç eksik etmeyen bir gençti. Servise girdiğini görünce ikisi de aceleyle yanına gittiler. ''Günaydın Nizam'' dedi Cahit. Nizam gözlüğünün üstünden onlara baktı. ''Günaydın arkadaşlar, hayrola, sizi telaşlı gördüm, bir şey mi var?'' ''Sana bir şey sormak istiyoruz'' dedi Tülay. ''Buyurun sorun, şayet bildiğim bir şeyse seve seve cevaplandırırım. Dün gece nöbetimiz esnasında bir cinayet işlendi. Görevli olarak ben ve Cahit olay yerine gittik.'' ''Nereye?'' ''Karacaahmet mezarlığında.'' ''Mezarlıkta mı işlenmiş cinayet?'' ''Evet, mezarlığın içinde'' dedi Cahit. Olayın ilginç yanı öldürülen adamın göğsüne iliştirilmiş bir şiir bulundu. Nizam hayretle arkadaşlarına baktı. Yani katil tarafından yazılmış bir şiir mi demek istiyorsunuz? Öyle olması gerekiyor diye mırıldandı Tülay. Şiiri kopya ettim. Malum sen şiirden anlarsın. Şuna bir göz atmanı istiyoruz. Belki bize bir fikir verirsin. Nizam kendine has, ince ve kibar sesiyle sordu. Görebilir miyim? Tülay not defterini çıkararak şiiri Nizam'a uzattı. Edebiyat fakültesi mezunu genç daha şiire bakar bakmaz tabii diye mırıldandı. Bu ünlü şair Yaşar Nabi'nin Karacaahmet'te akşam şiiri. Pek meşhur bir şiirdir. Şiirle ilgisi olan herkes bilir. Cahit omuzlarını silkti. Biz ikimiz de bilmiyorduk. Malum ben şiirden pek çakmam. Oğlan damarına basmak istercesine buna şaşmadım diye fısıldadı. Sonra şaşkınlık dolu nazarlarla onları süzdü. Çok garip değil mi dedi. Sana garip gelen nedir? Katilin böyle bir şiiri öldürülen adamın üzerine bırakması çok tuhaf. Gerçekten öyle diye mırıldandı Tülay'da lafa karışarak. Pek alışılmış bir şey değil. Üşütük lakaplı Nizam piposunu çekiştirirken ''Peki öldürülen adam kim? Bir şair mi?'' diye sordu. ''Yok canım, emekli bir çımacı.'' ''Çımacı mı? İnanılır gibi değil. Katilin böyle bir şey yapmadaki maksadı ne olabilir?'' Hiçbir fikrimiz yok diye homurdandı Cahit. Bizim ilk aklımıza gelen şiiri katilin kendisinin yazıp yazmadığıydı. Ona hiç kuşku yok. Bu şiir Yaşar'ın abinin, katile ait olamaz. Bunu öğrenmemiz bile kâr sayılır, dedi Cahit. Nizam olayı yadırgamıştı. Ürküntüyle onlara baktı. Böyle güzel bir şiiri bir cinayet olayında kullanmak ne esef verici, değil mi? Umarım bunu siz de takdir edersiniz. Cahit, Tülay'ın kulağında Nizam'ın duyamayacağı şekilde fısıldadı. Hadi gidelim artık. Bizim oğlan yine üşütmeye başladı. Genç kız anladım dercesine başını salladı. Fakat gitmeden önce Nizam'a dönerek, ''Sence katilin bu şiirle anlatmak istediği bir şey olabilir mi?'' diye sordu. Nizam kaşlarını yukarı kaldırıp, çerçevesiz gözlüklerinin ardından hayretle kıza baktı. ''Bence bu suali katile sorsanız daha isabetli olmaz mı?'' dedi. Masalarına döndüklerinde Cahit, şimdi ne düşünüyorsun?'' diye sordu Tülay'a. ''Bence değişen bir şey yok, tek öğrendiğimiz şiirin katile ait olmaması.'' Cahit omuzlarını silkti. Bu kadarını ben de görüyorum. Sorun şu, katil neden bu şiiri yazıp bunu öldürdüğü adamın yakasına iliştirmiş? Bunu yapmaktaki amacı ne? Henüz bir fikrim yok. Düşünelim, dedi genç adam. Bu olağan bir davranış değil. Belli ki böyle davranmakla bir şey anlatmaya çalışıyor. Neyi peki? Bilmiyorum ama şu kadarını söyleyebilirim. Şayet düşündüğüm gibi ise... Cahit kızın sözünü kesti. Bu cinayetler devam edecek diyeceksin değil mi? Doğru bildin. Arkası gelecektir. Bu da bizi bir neticeye daha götürür. Söyle bakalım, neymiş o? Katil aynı zamanda ruh hastası olmalı. İyi tahmin. Bir şey daha ilave edebiliriz. Bu hasta herifin belirli bir kültür düzeyinde olması da gerekir. Bu da doğru. Baksana, edebiyattan, şiirden anlıyor. Ben Yaşar Nabi'nin adını bile duymadım. Tülay bir kahkaha attı. Sanırım ben katili keşfettim. Cahit meraklı gözlerle ona baktı. Kim? Kim olacak? Bizim Üşütük. Oğlanda aradığımız tüm vasıflar var. Hem tahsilli hem de sizin deyişinizde üşütük. Yani hafif akıldan kontak. Cahit ters ters kıza baktı. Hani bize nutuk atıyordun ayıp oluyor oğlana takılmayın diye. Bakıyorum şimdi sen de onunla alaya başladın. Üşütük demekte mahsur görmüyorsun. Haklısın valla çok ayıp oluyor. Aman duymasın rezil olurum sonra. İkisi de yeniden gülüştüler. Cinayet olayını takip eden 15 gün vukuatsız geçti. Yani o emsal yeni bir vaka yaşanmadı. Toplum olarak olayları çabuk unutma alışkanlığında olduğumuzdan Çımacı'nın öldürülmesi hadisesi de küllenir gibi oldu. Bununla beraber Cahit olayı kolay kolay unutmadı. Haberci olmanın rahatlığıyla polisle sık sık temas kurdu ve gelişmeleri takip etti. Maalesef geçen süre içinde polis herhangi bir ilerleme kaydedemedi. Asayiş Şubesi'nin dedektifleri olayın aydınlatılması konusunda yeni bulgular ele geçirememişlerdi. O ayın sonuna doğru Cahit de tahminlerinde aldandığını düşünmeye başlamıştı. Maktulün üzerinde bulunan şiir galiba onların kanaatlerini yanlış noktalara odaklamıştı. Ta ki ay sonunda yaşadıkları yeni vakanın oluşuna kadar. İkinci bölüm. Sevim Karagül Hortex Giyim Sanayi'nde genel müdür sekreteriydi. 37 yaşında, hoş ve alımlı bir kadındı. Uzun topuklu ayakkabı giydiği zaman 1.75'i geçerdi boyu. Kısacık, oğlan çocuğu gibi kestirdiği saçlarını kızıla boyatmıştı 15 gün önce. Bu saç modeli havasını daha da değiştirmiş, çekiciliğini artırmıştı. 4 sene evvel boşandığı kocası zengin bir armatördü. Boşanma sırasında kocasından hayli yüklü bir tazminat koparmıştı. Çocuğu yoktu. Ama Sevim çalışmayı seven bir kadındı. Zaten kocasıyla tanışması da bir banka şubesi müdürlüğü yaptığı sıraya rastlardı. Evliliği sırasında çalışmamış fakat boşanır boşanmaz geniş olan çevresinin yardımıyla kendisine bu yeni işini bulmuştu. Oturduğu ev Levent'te bahçe içinde dubleks bir villaydı. Bu evi de eski eşinden boşanma sırasında uzun müzakerelerden sonra koparmıştı. Mazdasını bahçeye soktu. O gece eski bir arkadaşıyla Layla gece kulübüne gidecekti. Saat akşamın 7'siydi ve dışarıda yağışlı, soğuk bir kış gecesi başlamıştı. Hızlı adımlarla evine yürüdü. Kapıyı anahtarlarıyla açıp içeri girdi. Antrenin elektrik düğmesini çevirince etraf aydınlığa büründü. Hızlı adımlarla üst kata çıkan merdivenlere yürüdü. Bir duş alacak, biraz dinlenecek, kıyafetini değiştirecek, sonra da saat 9'a doğru arkadaşı Nurperi'yi evinden alacaktı. Henüz yeterince zamanı vardı. Yatak odasına girdi. Önce ayağından yüksek ökçeli ayakkabılarını çıkarıp savurdu. Sonra pardesüsünü yatağın üzerine fırlattı. Sırtında siyah bir kazak ve aynı renk flanel pantolon vardı. Bileğindeki saatine baktı, 7'yi 10 geçiyordu. Saatini ve kulağındaki küpeleri çıkarıp yatağın kenarındaki komodinin üzerine bıraktı. Gerçekten de sıcak bir duşa ihtiyacı vardı. Günün yorgunluğunu ancak böyle atabilecekti üzerinden. Ağır hareketlerle balıkçı yaka kazağını çıkardı. Tuvaletin aynasına bir göz attı. Sevim Karagül kendi bedeninin kusursuzluğuna inanırdı. Yaşı 40'a yaklaşmasına rağmen formunu hiç kaybetmemişti. Karnı gergin, göğüsleri yeterince dikti. Ellerini arkasına götürüp sütyenin klipsini çözdü. Dolgun göğüsleri meydana çıktı. Sütyen duru beyazlıktaki memelerinin yan taraflarını sıkarak hafifçe kızartmıştı. Aslında derli toplu bir kadındı. Evinde de, iş yerinde de dağınıklığı hiç sevmezdi. Bu nedenle de kullandığı eşyalara çok dikkat eder, her zaman her şeyin yerli yerinde ve durması gerektiği şekilde olmasını isterdi. Şayet o gün yorgun olmasa, belki sabah evden çıkarken gardırobunun kapısını da sıkı sıkıya kapattığını hatırlar ve akşam eve döndüğünde gardırop kapısının niye 2 santim kadar aralık durduğu dikkatini çekerdi. Ama ne yazık ki fark etmedi. Bu dikkatsizliğinin bedelini Sevim Karagül çok ağır bir şekilde ödeyecekti. Aynanın karşısında durarak flanel pantolonunu da ayağından çıkardı. Katlamaya gerek duymadan karyolanın üzerine bıraktı. Sonra yatağın kenarına ilişerek ayaklarındaki siyah çorapları da sıyırmaya başladı. Şimdi üzerinde sadece dantel kilodu kalmıştı. O vaziyette çıplak ayak odadan çıkıp banyoya yürüdü. Doğalgazın ısıttığı evi yeterince sıcaktı. Çeşitli saç şampuanlarının arasından seçimini yapıp birini çekti. Bornozu askıdaydı. Duşun perdelerini açtı, sıcak suyun musluğunu çevirerek suyun sıcaklığını ayarlamaya çalışırken yatak odasından hafif bir ses işitti. Hafifçe kulak kabarttı. Herhalde yanılmış olmalıydı. Bugün hizmetçisi Fatma Hanım'ın günü değildi. O evde olamazdı. Zaten işten döndüğünde evin bütün ışıkları sönük ve kapı kilitliydi. Olsa olsa bu bir kulak yanılması olabilirdi. Belki de tazikli suyun küvete akarken çıkardığı seslerde yanılmıştı. Fakat garip bir tedirginlik hissetti. Kesinlikle korkak biri değildi Sevim ve uzun zamandan beri yalnız yaşamaya alışmış bir kadındı. Yine de ayağını küvete atmadan önce huzursuzca açık duran banyo kapısına baktı. Duyduğu o ses bir daha tekrarlanmamıştı. Usulca dantel külotunu sıyırıp bacaklarından çıkararak küvetin önündeki ufak halıya bıraktı. Artık duşa girebilirdi. Sevim Karagül'ün küvete adım atarken duyduğu ses aslında yatak odasındaki gardırop kapağının açılırken çıkardığı hafif gıcırtıydı. Kısa fakat tiz bir ses. Evin sessizliğinde fazla bir yankılanma da yaratmamıştı. Ancak bir insan bedeninin geçebileceği aralıktan katil süzülüverdi. Kadının savurgan ve müsrif olduğunu düşünüyordu. Banyoya girerken yatak odasının ışığını söndürmemişti. Pencereden kadının eve döndüğünü gördüğü andan beri gardırobun içindeydi. Geçen süre içinde büzülüp kalmadan uyuşan adelelerinin rahatlaması için gerindi. Bir kadını ilk defa öldürecekti ve sinirleri bir hayli gergindi. Hafifçe dudaklarını yaladı. Gardırobun içinde geçirdiği 5-6 dakikalık zaman zarfında kadının askılarda asılı giysilerine sinmiş parfüm kokuları onu tahrik etmişti. Sevim Karagül'ün gardırobu sanki parfümeri mağazaları gibi kokuyordu. Kadına tecavüz niyeti yoktu ama onun çıplak vücudunu seyretmek sinirlerini bozmuştu. Sevim'i çıplakken umduğundan da çarpıcı bulmuştu. Tahrik olduğunu kabul etmek zorundaydı. Hele kadının aynanın karşısında sütyeninin kızarttığı göğüslerini ovalarken bir ara ne yapacağını şaşırmış ve dayanılmaz bir yanlışlığın eşiğine kadar gelmişti. Az kalsın yerinden fırlayacak ve sevişmeye zorlayacaktı onu. Bu inanılmaz büyük bir hata olurdu. O cinsel bir sapık değildi. Kadınlarla asla arzuları hilafına ilişkiye girmek istemezdi. Terlemeye başlamıştı. Evin içi çok sıcaktı ve sırtındaki kalın mont fazla geliyordu. Deri eldiven içindeki parmaklarını açıp kapattı. Bugünkü işini kapalı bir mekanda halledeceği için çok dikkatli olmalı ve etrafta parmak izleri bırakmamalıydı. Sevim Karagül kendini evinde yeterince güvende hissettiğinden bütün kapıları açık bırakmıştı. Banyoda duştan akseden su sesleri yatak odasına kadar geliyordu. Yatak odası kalın yün halılarla kaplıydı duvardan duvara. Halı üzerinde ayak izi bırakmadığına emin olmak için yerlere baktı bir daha. Hiçbir iz göremeyince rahatladı. Katil iki katlı eve arka taraftaki mutfak penceresinden girmişti. Polis ileride araştırma yapınca mutlaka o pencereden girdiğini anlayacaktı. Ama bu önemli değildi. Ayak izi veya kimliğinin tespitine yarayabilen parmak izlerini bırakmaması gerekliydi. Bu nedenle de mutfağa girince ayaklarını yerdeki bir beze defalarca silerek kurulamıştı. Yağış nedeniyle bahçe ıslak ve çamurluydu. Yumuşak ve sessiz adımlarla banyoya doğru ilerledi. Kapının önünde durup içeriye bir göz attı. Kapı açık olmasına rağmen banyonun içi sıcak suyun akışı nedeniyle buğulanmıştı. Küvetin önündeki küçük banyo halısının üzerinde kadının dantel külotunu gördü. Beyaz duş perdesi suyun yerdeki seramiklere sıçramaması için çekili vaziyette duruyordu. Ama güçlü elektrik ışığı altında kadının çıplak silüeti yine de rahatlıkla seçilebiliyordu. Sevim'in uzun boyunu, yıkanırken yaptığı ahenkli hareketleri fark etti. Daha önce Sevim'i bir av olarak seçerken de onun cazibesinden etkilenmişti. Ama içindeki cinsel duyguların kendisini bu derece zorlayacağını hiç hesaba katmamıştı. Daha doğru bir ifadeyle bu banyo sahnesiyle karşı karşıya geleceğini hiç düşünmemişti. Niyeti onu yatak odasında öldürmek ve cesedini yatağa yatırmaktı sadece. Bunun kadının doğasına uygun bir final sahnesi olacağını hayal etmişti hep. Kısa bir an gösterdiği zaafa kızdı. Az daha cinsel dürtülerine kapılıp teslim olacaktı. Onun alıp veremediği sadece avının hayatıydı. Sevim Karagül iyi bir seçimdi. Yalnız yaşıyordu ve ölümü kimseyi müteessir etmeyecekti. Hafifçe titredi. İşini başarıyla tamamlaması için yaşadığı bozgundan sıyrılması gerekiyordu. Bir an önce toparlanmalı ve zihnini çalan cinsel dürtüden kurtulmalıydı. Montunun cebinden sustalısını çıkardı. İçine güven doldu. Sevim duşun musluğunu kapattı. Sıcak su iyi gelmiş, günün yorgunluğunu üzerinden atmıştı. Kısacık saçlarını eliyle düzeltti. Düzgün ve bakımlı vücudundan su damlacıkları gergin karnına ve uzun bacaklarına doğru süzülüyordu. Bornozunu almak için duş perdesini açtı. Az ileride banyo kapısının biraz gerisinde upuzun, evla gibi dikilen katili görünce şaşkınlıkla bir çığlık attı. Boş bulunmuş ve evin içinde hem de çırılçıplak bir haldeyken bir yabancı ile karşılaşmak kadını çok şaşırtmıştı. Böyle bir karşılaşmayı aklının ucundan bile geçirmemişti. İnsiyaki olarak elleriyle çıplaklığını gizlemeye çalıştı. Sonra şaşkınlığı bilinçli bir öfkeye dönüşmeye başladı. Şartların kötülüğüne rağmen cesur bir kadındı Sevim. İlk şoku atlatır atlatmaz uzanıp banyo perdesini kavrayarak mahrem yerlerini örtmeye çalıştı. Aynı anda avaz avaz bağırarak ''Sen de kimsin, ne arıyorsun evimde?'' diye sordu. Fakat karşısındaki adam son derece soğukkanlıydı. ''Lütfen bağırmayın Sevim Hanım'' demişti. Ya da ''Sevim'e öyle geldi.'' Adamın ne dediğini galiba tam olarak anlamamıştı. ''Defol, hemen çık git evimden!'' diye bağırdı. Fakat adamın elinde tuttuğu keskin uçlu sustalıyı da o an gördü. Tüm cesaretine rağmen durumun endişe verici olduğunu da o zaman anladı. Bu adam alelade bir hırsız veya soyguncu olamazdı. Evine başka niyetlerle girmiş olmalıydı. Bağırmaya devam etmek istedi ama pek yararı olmayacağını da biliyordu. Attığı çığlıklar dışarıdan duyulmazdı. Hele böyle fırtınalı ve yağışlı bir havada. Karşısındaki adam haline bakılırsa tecavüz sahikiyle evine girmiş olmalıydı. Beyni hızla çalışmaya başladı. Mutlaka kendisini daha önceden izlemiş ve yalnız yaşadığını tespit etmişti. Sonra da uygun bir fırsat kollamış, nihayet bu akşamı seçmişti. Soğukkanlı olmalıydı. Bağırmanın hiçbir yararı yoktu. Çığlık atmayı bıraktı, sustu. Önce adamın gerçek niyetini anlamalıydı. Elinde sivri bir bıçak taşıyordu. Ama niyetinin kendisini öldürmek olduğunu sanmadı. O silah sadece bir tehdit unsuruydu. Emeline ulaşmak için bir vasıta. Yine de emin olamadı. Belki sıradan bir hırsızdı. Şu bir gerçekti ki kendisini kötü bir vaziyette yakalamıştı. Evde bir silah bulundurmadığına pişman oldu. Ortamın bu kadar kötüleştiği bir zamanda yalnız yaşayan bir kadının da silahı olmalıydı. En azından bunun gibi ahvallerde canını, ırzını ya da malını korumak için. Garip şartlar altında göz göze birbirlerini süzüyorlardı. Katil, kadının bu kadar kısa zamanda sükunetini yeniden kazanmasını hayretle izledi. Bu avı tahmininden de fazla cesaretliydi. Onu takdir etti. Belki de duyacağı hazzı artıracaktı. ''Ne istiyorsun?'' diye sordu Sevim. Katilden hiç ses çıkmadı. Kadının irileşmiş kara gözlerine bakmayı sürdürdü. ''Hırsız mısın sen? Para mı istiyorsun?'' Cevap yoktu. ''Evde para bulundurmam. Çantam yatak odasında. İçinde ne varsa alabilirsin.'' Katil sessizliğini muhafaza ediyordu. Sevim yeniden paniğe kapılır gibi oldu. Belki de bu adam sıradan bir hırsız değil, sapının tekiydi. Emin olamazdı. Şansını bir daha denedi. Aşağı katta vitrinde gümüş takımlar var. İstersen onları da alabilirsin. Zaten evde başka değerli bir şey yok. Yanılıyorsunuz Sevim Hanım. Bende hırsız tipi var mı? Bana bu sıfatı yakıştırmanız çok üzücü. Kadın ilk defa adama dikkatle baktı. Düzgün konuşuyordu. Gerçekten de hırsız tipi yoktu. Daha da ilginci, kendisine adıyla hitap etmişti. Bu da tanıdığını gösteriyordu. Vücudunu örtmeye çalıştığı plastik perdeyi çıplak memelerine doğru çekerken ''Beni tanıyor musun?'' diye sordu. Katil başını salladı. ''Evet, sizi tanıyorum.'' Sevim daha da şaşırmıştı. ''Nereden?'' diye sordu. ''Daha evvel tanıştırılmış mıydık?'' Başını salladı katil. ''Hayır, tanıştırılmadık.'' ''O halde beni nereden tanıyorsunuz? Ben sizi hatırlamıyorum. Bu çok normal.'' Kızıla boyalı saçlı kadın birden durumu kavramış gibi hiddetle homurdandı. ''Yoksa sizi buraya Metin mi yolladı?'' ''Metin de kim?'' ''Kim olacak? Boşandığım o aşağılık kocam.'' Katil sırıttı. ''Kocanızla tanışmak şerefine nail olmadım ama müsterih olun, onun adını dahi işitmişliğim yoktur.'' Sevim'in endişeleri artık ciddi boyutlara varmıştı. Bu adam bir hırsız veya eski kocasının bir skandal yaratmak için gönderdiği adamlarından biri değilse mutlaka tecavüze yeltenecek bir sapıktı. Birden yeniden çığlıklar atmak geldi içinden. Ama mütecavizin elindeki bıçak onu korkuttu. Soğukkanlı olmalıydı. Bu şartlar altında korkarak bağırmanın hiçbir yararı olmaz, bilakis saldırganı şiddet kullanmaya yönlendirirdi. Serbest eliyle alnına yapışan kısa saçlarını geriye itti. ''Niyetin nedir?'' diye sordu. ''Bana zorla tecavüz mü etmek istiyorsun?'' Katilin yüzündeki mütebessim ifade kaybolmamıştı. ''Doğrusu bunu aklımdan geçirdiğimi itiraf etmeliyim. Çok güzel bir vücudunuz var Sevim Hanım. İnsanı tahrik ediyorsunuz. Hele bu şartlar altında her erkek çileden çıkabilir.'' Sevim bütün soğukkanlılığıyla düşündü. Adamın gerçek niyetinin ne olduğunu tam olarak anlayabilmiş değildi henüz. Fakat karşısındaki bir cinsel sapıksa onunla mücadele etmenin bir yararı olmazdı. Üstelik silahlı ve güçlü kuvvetli birine benziyordu. Mücadeleyi kesinlikle kaybeder ve üstelik göstereceği şiddetten zarar görürdü. Alt tarafı bir kadındı. 18'inde bir bakire değil. Toplumda bu tür saldırı olayları sık sık vuku buluyordu. Ayrıca boşandıktan sonra hayatına bir yığın erkek girmişti. Gerçi onlarla kendi isteği tahtında sevişmişti. Ama bir kerecikte arzusu hilafında sevişmeye zorlanmasında bir sakınca görmüyordu. Bir iki saniye duraladı. Artık adamın ırzına geçmek için evine girdiğine inandı. Tek çözüm rıza göstermekti. Bu duruma düştüğü için içinden lanetler savuruyordu. Ama elinden bir şey gelmezdi ve Badire'ye en az zayiat vererek atlatmak zorundaydı. "Tamam," diye mırıldandı. İstediğin gibi olsun. Kabul ediyorum. Şiddete başvurmanın anlamı yok. Şimdi çıkmama müsaade et. Yatak odama gidelim. Yatak odasına mı? Neden? Buranın ne sakıncası var? Sevim şaşkın bir ifadeyle adama baktı. Burada mı yapmak istiyorsun? Sizce bir sakıncası var mı? Yani ayakta mı? Benim için fark etmez. Yatakta daha iyi olmaz mı? İkimiz için de. Katilin yüzündeki tebessüm birden dona kaldı. Siz neden bahsediyorsunuz Sevim Hanım? Diye sordu. Adamdaki ani değişiklik kadını da şaşırtmıştı. ''Beni istemiyor musun? Niyetin beni düzmek değil mi, sapık herif?'' Katilin kaşları çatıldı. Bakışları da, ses tonu da değişti. ''Sandığımdan daha kaba ve basit bir kadınmışsınız. Konuşma tarzınızı hiç beğenmedim. Şehirli, medeni bir hanıma hiç yakışmıyor. Ayrıca iğrenç bir kabul bu. Ne sandınız? Yoksa sizinle cinsel ilişkiye gireceğimi mi?'' İşte gerçek korku tohumları ilk defa o zaman Sevim'in içinde yeşerdi. Karşısındaki adamın salt tecavüz için evine girmediğini anladı. O zaman gerçekle yüz yüze gelmiş gibi bir anda tüyleri diken diken oldu. Hırsızlığın ve cinsel saldırının ötesinde bu adamın tek bir amacı olabilirdi. Öldürmek. Ama niçin? 3. ayrımın sonu sayfa 36. Devamı 4. ayrımda.